Ayrım 13, Kelebeğin Umudu, Elif Öztürk, sayfa 141. Ertesi gün Halil ile Işıl diyaliz tedavisi öncesinde doktora kontrole gitmişlerdi. Düğün öncesinde hormonal açıdan her şeyin yolunda olmasını istemişlerdi. Birkaç gün önce verilen kan testlerinin sonuçlarını alıp doktora vermişlerdi. Utanmak ile sıkılmak arasında kalmış oturdukları yere büzülmüşlerdi. Doktor, böbrek üstü bezeleri için sizden test istemişiz. Evet, tüm sonuçlar burada, bir bakalım. Işıl, hocam biraz bahseder misiniz? Nedir bu hormonlar? Doktor, böbrek üstü bezelerinin dış yüzeyinde 3 grup hormon salgılanır. Halil, nedir bunlar hocam? Doktor, mineral kortikoidler, örneğin aldosteron, iltihapları önleyici, kandaki şekeri arttırıcı, mide asidini arttırıcı ve idrar atışını azaltıcıdır. Glukokortikoidler, yani kortizol ve kortizon, iltihapları önleyici, kandaki şekeri arttırıcı ve mide asidini arttırıcı ve idrar atışını azaltıcıdır. Androgen hormonu, cinsel hormonlar üzerinde etki yapar. Böbrek üstü bezelerinin merkezinde adrenalin ve noradrenalin, yani katecholaminler salgılar. Herhangi bir tehlike anında veya stresli bir durumda bu hormonlar aniden artar. Böylece vücut alarm durumuna dönüşür. Tansiyon yükselir, kalp hızlıca atmaya başlar ve vücudun enerji tüketimi artar. Yumurtalıklar, dişilik hormonu östrojen ve gestagen isimli iki önemli hormon salgılar. Bu hormonlar aylık adet hallerini düzenler ve kişiyi hamileliğe hazırlar. Rahim mukozası her ay yeniden yapılır ve hamilelik olmayınca adet hali, yani regl ile dışarı atılır. Husye, testis. Husyelerde testosteron isimli erkeklik hormonu salgılanır. Testosteron, sperma üretimine, cinsel organların gelişimi ve fonksiyonlarına etki yapar. Ayrıca prostat ve sperm kesesinin fonksiyon ve gelişimlerine ve de vücudun erkeksi yapısı, erkeklere has olan kıllanma ve ses tonunu etkiler ve ayarlar. ACTH, yani adrenokortikotropik hormon. Kortikotropin, ACTH'a aynı zamanda kortikotropin de denir. Bu hormon amino asitlerden oluşur, bu nedenle de peptit hormonudur. Hormon hipofiz guddesi tarafından salgılanır. ACTH, böbrek üstü bezlerinin glukokortikoidler, kortizon, mineral kortikoidler, aldosteron ve androgenler, DHEA salgılaması için uyarır. ACTH, vücudun su ve mineral gereksiniminin dengede olması ve de metabolik hareketleri sağlar. TRH, yani thyreotropin releasing hormonları veya tirotropini frenleme hormonu ve TSH, thyroidea stimulating veya tiroidi uyarma hormonu, tiroid beze fonksiyonlarında rol oynayan hormonlardır. Bu hormonlardan TRH, hipotalamusta ve TSH hipofiz guddesinde salgılanır. Ne kadar TRH salgılanırsa o kadar da TSH salgılanır. TSH ise T3 ve T4 tiroid hormonlarının dengelenmesini sağlar. TRH veya TSH'nin yetersiz olması tiroid hormonlarının üretiminde anormalliklere sebep olur. LH, luteojenik hormon. Bu hormon düzenli aralıklarla hipofiz gudesi tarafından salgılanır. LH hormonu ve FSH ile birlikte kadınlardaki adet halini düzenler. Adet düzensizlikleri, bir bayanın doğum yapabilecek durumda olup olmadığı ve de adet kesilmesi, yani menopoz sırasında ortaya çıkan problemlerde LH hormonun kanda ne kadar olduğunun bilinmesi ve ona göre tedavi yapılması gerekebilir. Prolaktin hipofiz gudesi tarafından salgılanır. Prolaktin kadınlarda adet hallerini, göğüste süt toplanmasında ve erkeklerde döllenme gücünü yönlendiricidir. Cinsel iktidarsızlık, göğüslerin aşırı süt salgılaması, kadınlardaki anormal değişimler ve beyin uğurlarının oluşması gibi durumlarda kandaki prolaktin oranının bilinmesi gerekir. İnsülin ve C-peptit, insülin pankreasta ön hormon, yani proinsülin olarak salgılanır. Proinsülin aynı orandaki insülin ve peptitlerden oluşur. İnsülin vücudun şeker oranının dengede kalmasını sağlar. Yemek yedikten hemen sonra kandaki glikoz, yani şeker oranı artar ve bunu dengelemek için insülin salgılanır. insülin glikozun hücrelere girmesi, yağ ve proteinin metabolik gelişimlerinde de rol oynar. Diyabet tip 1'de pankreas hiç insülin salgılamaz ve kişi bu ihtiyacını insülin iğnesi vurarak giderir. Diyabet tip 2'de ise pankreas insülini salgılamasına rağmen bunu değerlendiremez ve kandaki insülin seviyesi yükselir. T3 yani triiodotritonin ve T4 yani tiroksin, T3 hormonu tiroid bezesinin dışında T4 hormonunun dönüşümünden ve çok azı da direkt tiroidden elde edilir. T3 kanda %99 oranında proteine bağlı olarak bulunur ve çok azı serbest olarak bulunur ve de buna da serbest T3 de denir. Vücutta sadece serbest T3 etki yapıcı özelliğe sahiptir. T4 hormonu tiroid bezesi tarafından salgılanır ve T3'ün oluşması için hazır bulunur ve genellikle büyük oranda proteinle birleşiktir. Adrenalin kateşoalaminler hormon grubuna aittir. Kateşoalaminli hormonlar böbrek üstü bezeleri ve bazı sinir hücreleri tarafından salgılanır. Noradrenalin ve dopamin de bu gruba ait olan hormonlardır. Vücudun herhangi bir saldırıya karşı veya kaçarken kendini korumak için ürettiği hormondur. Adrenalin bedensel ve ruhsal zorlanma, enfeksiyon, yaralanma ve kandaki şekerin düşmesi halinde salgılanır. Adrenalin nabzı hızlandırır, tansiyon yükselir, bağırsak hareketlerini yavaşlatır, broşları ve göz bebeğini genişletir, oksijen kullanımını arttırır, iç huzursuzluk ve korkuya sebep olur ve enerji kullanımını arttırır. Kortizol böbrek üstü bezelerinin dış yüzeyinde salgılanır. Kortizolun en önemli fonksiyonu böbreklerdeki su ve tuz oranını dengede tutmasıdır. Aldosteron, mineral kortikoidlerin bir alt türevi olan hormon olup böbrek üstü bezelerinin dış yüzeyi tarafından salgılanır. Aldosteron, renin anjiyotensinle birlikte sodyum-potasyum oranlarını dengeler. Ayrıca vücudun sıvı oranının dengede kalmasını sağlar. Vücutta sıvı oranı azalınca böbrek üstü bezeleri aldosteron salgılamasını artırarak böbreklerin daha az sıvıyı dışarı atmalarını sağlar. Testosteron çok önemli erkeklik hormonu olup bu hormon testislerde salgılanır. Kadınlarda da çok az testosteron hormonu bulunur ve bu da yumurtalıklarla böbrek üstü bezelerinin dış yüzeyinde salgılanır. Testosteron enzimler tarafından yapılır ve çözülür. Böylece testosterondan daha etkili olan androstendion ve dihidrotestosteron oluşur. Östrojen ve progesteron kadınlık hormonlarıdır. Östrojen kadınlarda yumurtalıklarda, hamilelerde eşte, böbrek üstü bezelerinin dış yüzeyi ve erkeklerde testiste salgılanır. Östrojen türlerinden östradiol en etkili olanıdır. Östron ve östriyol ise o kadar etkili değildir. Suni olarak üretilen etinil östradiol çok etkilidir. Östrojen yumurtanın oluşması ve hamilelikle rahmin ona göre değişmesinde rol alır. Ergenlik çağında tipik kadınlık organlarının ve görünümünün oluşmasında rol oynar. Ayrıca kolesterolü düşürür, kemikleri olgunlaştırır ve dokularda su toplanmasına sebep olur. Progesteron aynı östrojen gibi bir dişilik hormonudur. Progesteron sarı cisim ve plasenta yani eş tarafından salgılanır. Kadın ve erkeklerin böbrek üstü bezelerinde çok az miktarda progesteron salgılanır. Progesterondan bazı kimyasal işlemler sonucu başka hormonlar üretilir ve bunların başında testosteron, östrojen, aldosteron ve kortizolu sayabiliriz. Kandaki progesteron oranı bayanların adet hallerine göre oldukça farklı oranlarda bulunur. Bu hormon rahmin hamileliği hazırlanmasında büyük rol oynar. Hamilelik halinde ise göğüs kanallarına süt akışını sağlar. Sentetik olarak üretilen ve progesterona benzeyen haplar ve bu haplar doğum kontrolü için kullanılır. Işıl, hocam bizim böbreklerimiz çalışmadığına göre bu hormonlarımız çalışmıyor mu? Doktor, tamamen salgılanmıyor diyemeyiz. Sizin değerleriniz de alt sınır düzeylerde değil zaten. Ayrıca diyaliz merkezinizde her ay alınan kanlarınız ile T3 ve T4 gibi hormonlarınıza bakıyoruz. Ancak diğer durumlar için herhangi bir sorun ile karşılaştığınızda kontrole gelip durum değerlendirmesi yapılmalıdır. Değerlerinize uygun olarak tedaviye başlanır. Işıl ve Halil bir sorun olmamasının verdiği huzurla odadan çıktılar. Aynı gün Narin ile Selin, diyaliz tedavisi öncesinde buluşmuşlar, beraber Narin'in boşanma davası üzerinde son kez çalışmışlardı. Narin kızının velayetini de almak istiyordu. O hafta duruşma vardı. Her iki kadının da ortak dertleri vardı. Çocuklarına duydukları özlem, kadın olmanın getirdiği zorluklar, yalnızlık hissine maruz bıraktığı kimsesizlik, mutlu olma arzusu ile boğuşuyorlardı. Dava dosyasının üzerinden son olarak tekrar geçerek çalışmalarını bitirdiler. Çektikleri sıkıntıları azaltmak istercesine bundan sonraki yaşamlarında nelerin olacağına dair umut dolu sözleri dillendiriyorlardı. Birinin acısı diğerinden daha az ya da fazla değildi. Ortak kaygılar içinde aynı isimlerdeki yükleri taşımaya uğraşıyorlardı. Belki de bu yüzden birbirlerinin kalplerinde kolayca yer bulmuşlardı. Kurulan sevgi dolu düşlerin bıraktığı keyifle bürodan ayrıldılar, birlikte diyaliz merkezinin yolunu tutmuşlardı. Pelin ile Hande diyaliz merkezinde hasta yakınları için ayrılan odada oturuyorlardı. Hande'nin fakülte koridorlarında bırakmak zorunda kaldığı büyük aşkı Sefa hakkında konuşuyorlardı. Genç kızın içine düştüğü zor duruma Pelin çare bulmaya çalışmıştı. Konudan konuya atlanmıştı. Hande Pelin'e ablasına nasıl davranacağını anlatmıştı. Öfkelendiği zaman, diyetlere tepki gösterdiği zaman sabırlı olması gerektiğine dair telkinler vermişti. Efe hakkında konuşmaya başlamışlardı. O hafta genç adamın diyaliz seans sayısı haftada ikiye çıkarılmıştı. Hande genç kızın ona olan ilgisini fark etmişti. Hande birkaç gün sonra iki genç insanı birbirlerinden habersiz kafeteryaya çağırmıştı. Efe heyecandan ne yapacağını bilememişti. Hastanenin bekleme salonunda genç kızı ilk gördüğü günden beri gözlerine bakınca heyecanlanıyordu. Ablası yokken ilk defa görüşüyorlardı ve ona hislerini açmaktan korkuyordu. Sonuçta o hastaydı ve Pelin sağlıklıydı. Havadan sudan bahisler açılmış, ardından sus pus olunmuştu. Sessizliğe daha fazla dayanamayan Hande, gözleriniz değil sözleriniz konuşsun demişti bir kahkaha atarak. İlk cümle Pelin'den gelmiş, Efe onun yarım bıraktıklarını tamamlamıştı. Diyalizin zorluklarından, maddi geçimin zorunluluğundan, mesleki hayatlarından konuşmuşlardı. Heyecan içinde kalpler kafeslerinde çırpınırken konuşulan mevzular önemsizleşiyordu. Masada oturan herkes durumun farkında olsa da değilmişler gibi davranıyorlardı. Efe tüm karmaşık duygularına karşın kalbine söz geçirememişti. Güzel Pelin'e kayıtsız kalamamıştı. Ansızın genç kızın elini tuttu, gözlerini kapatıp ''Seninle yarını yaşamak istiyorum'' dedi. Sesin kendi ağzından çıktığına inanamayarak. İçinden ırmaklar akıyordu nereye gideceğini bilemeyen. Yaptığının neye yol açacağını hesaplamadan, ne cevap alacağını düşünmeden duyguları yüreğinden dökülmüştü. Gözlerini açtığında elini tuttuğu genç kız yüzünde kocaman gülümseme ile ona bakıyordu. Ne diyeceğini bilemeyen Pelin şaşkınlık içinde öylece bakmıştı. Bölüm 13 Düğün. İlkbahar mevsimi gelmiş, yürekleri ısıtmaya başlamıştı. Güneşin aydınlattığı yüzler gelecek günlerin getireceği mutluluğun heyecanı içinde gülüyordu. Beklenen gün yaklaşmış, birbirine aşık iki gencin aynı hayatı paylaşmak için imzalanan evlilik yeminine az zaman kalmıştı. Halil ile Işıl düğün günü yaklaştıkça telaşları bir kat daha artıyor, hazırlıkların yetişmemesi ihtimali Işıl'ı tedirgin ediyordu. Düğün için yapılan hazırlıklar diyalizin gölgesi altında gerçekleşmişti. Oturacakları evi bir arkadaşlarından uygun fiyata kiralamışlardı. Oturma, yemek ve yatak odası için möble ve koltuk eşyalarını Hamdi'nin kuzeninin mağazasından maliyet fiyatı üzerinden sipariş edilmiş, bir yıl içinde ödenecek şekilde taksitlendirilmişti. Mutfak için kullanılacak tüm yemek, tencere ve çatal kaşık setini Işıl'ın ailesi almıştı. Evin tüm beyaz eşyaları ailenin referansı ile bütçelerine uygun olarak taksitlere bölünerek ödenecekti. Düğün yerini Halil'in babası tutmuştu. Gelinlik ve damatlık günlerce aranmıştı. Hem gönüllerine hem de keselerine uygun olanı sonunda bulabilmişlerdi. Tüm hazırlıklar hep tanıdıkların yardımları ve destekleriyle gerçekleşmişti. Sedef düğün hazırlıkları esnasında Işıl'ın hep yanında olmuş, her gittikleri yerde yardım istemişti. İçeriden dışarıya çıkarken her yer apaydınlık olup hiçbir şey göremediğinde ve dışarıdan içeriye girerken her yer zifiri karanlık olduğunda arkadaşlarının koluna girdi. Gözü ortama alışıp görmeye başlayana kadar ya da görüşü kendine yeterli gelmediği anlarda kendini eksik görmekten vazgeçmişti. Üzülmek yerine görebildiği kadarına sahip çıkmıştı. Gözlerinde var olan retinitis pigmentosa hastalığının izin verdiği müddetçe gördüklerinin eşliğinde anın tadını çıkartmıştı. Yardım istemek artık gücüne gitmiyor, o anlarda kendini eksik ya da muhtaç hissetmiyordu. Arkadaşının heyecanını kendi yüreğinde hissediyor, yapılacaklar listesinde hiçbir maddeyi atlamak istemiyordu. Salih hazırlıklar esnasında Sedef'in çevresinde pervane olmuştu. Arkadaşının neye ihtiyacı varsa onun yardımına koşmuş yanında olmuştu. Genç kızın mutlu olması ve buna vesile oluşu onu memnun etmişti. Kimi zaman birlikte eşya bakmışlar, kimi zaman ise satın alınanların taşınmasına yardım etmişti. Vicdan azabından kaskatı kesilen yüreği mutluluğun karşısında yumuşamaya başlamıştı. Henüz kendi için sonsuz mutluluğun anahtarı olan evliliği düşünmese de karşısında duran tabloda nefes alan renklerden biri oluşu ona yetiyordu. Onu da aralarına almaları giydiği gücenmişlik elbisesini yırtmıştı. Zırh delinmiş, sevginin sızmasına yetmişti. İyiliğin, güvenin izlerini barındıran tortusu yüreğine kadar ulaşmış, yaralarının iyileşmesine olanak tanınmıştı. Salih eksikliğini hissettiği olduğu gibi kabul edilme duygusunu Sedef ile tamamlamıştı. Hastalarına, günahlarına rağmen arkadaşlığı kabul görmüş, genç kız kendi eksiklerinin tamamlanmasına izin vermişti. Düğün alışverişi yapılırken makyaj malzemesi, küçük mutfak araç gereçleri, ev için süsleme hediyeleri, iç çamaşırı ve pijama gibi ihtiyaçlar, narine de maddi açıdan yardım olması amacıyla ondan satın alınmıştı. Yaptığı bu iş onun için zevkli bir meşgale olmuştu. Evden mecburi olarak çıkacağı, az da olsa kazanç getiren bir uğraşı olmuştu. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyordu, morali düzelmişti, yorulmaktan adeta mutlu olur haldeydi. Bir işe yaramak, az miktarda da olsa kendi kazandığı parayı cüzdanında görmek onu memnun ediyordu. Özgüveni yerine gelmiş, kendi ayakları üzerinde durmaya karar vermişti. Duruşmada hakim sigortalı bir işi olmazsa kızını alamayacağını söylemişti. Hazırlıklar sırasında o gün hiç aklından çıkmamıştı. Kocasının yaptıklarına üzülse de iş aramaya karar vermişti. Bu esnada kendi evinin özlemini duymaya başlamıştı. Kendine ait olan her şeyi kaybetmişti. Ailesinin yanında kendini sığıntı gibi hissediyor. Annesinin kurallarına, alışkanlıklarına göre yemek ve temizlik yapılıyor. Ona göre sabah uyanıyor ve akşam yatıyordu. İki kadın arasında evi idare etme ve yönetme sıkıntısı çıkıyordu. Oluşan bu duruma Narin itiraz edip tepki gösterdiğinde tartışıyorlardı. Selin fistül ameliyatının ve iğne girilen yerlerin izlerinin halk tarafından farklı yorumlanmasına rahatsız oluyordu. İşe giderken, yolda yürürken, otobüse binerken insanların tuhaf bakışlarını yakalamış, bu duruma içten içe üzülmüştü. Her koşulda ve şartta uzun kollu giysiler giymek istemişti. Bu yüzden hiçbir zaman yarım kollu bir giysi dahi giyememişti. O gün Pelin ve Narin ile düğün için kıyafet alışverişine çıkmışlardı. Kolundaki izleri yine sorun yapmıştı. Fistülün bulunduğu damarlar olgunlaşıp genişleyip diyaliz için uygun hale gelmişti ve rahatça diyalize girebiliyordu. Ama dışarıdan görülen şişlik hoşuna gitmiyordu. Kolunu saklayabilecek abiye elbiseleri giyip denedi. Zevkine uygun bulamamış, beğenisinin dışında mecburiyetlerinin ışığında bir şey satın almıştı sıkıntı içinde. Pelin çabalarının ve uğraşlarının eşliğinde ablasını ikna etmeye çalışıyor, düşüncelerinin yersiz olduğunu savunuyordu. Ona göre ablası çok güzel ve çekici bir kadındı. Üzerine ne giyse yakışıyor, taşımasını çok iyi biliyordu. Boşuna takıntı yapıp kendini geriyor ve üzüyordu. Efe ile Pelin artık sen ve ben olmaktan çıkmışlar, biz ile başlayan cümlelerin nefes alıp yeşerdiği bahçelerde gezmekteydiler. Sürekli mesajlaşıp telefonda konuşuyor, görüşüyorlardı. Henüz Hande dışında birlikteliklerini bilen yoktu. Efe devamlı korkularını sürükleyip getirdiği düşünceleriyle kavga ediyordu. 13. ayrımın sonu. Sayfa 151.